Ayrım Altı Kusursuz Bilen Clive Cussler Sayfa 61. Güneş batıda Rocky Dağları'nın arkasında kaybolmaya başlarken Bell toplantı odasından çıktı. Her zaman temkinli olduğu için kapıyı kapatıp kilitlemeyi ihmal etmedi. Ofisten geçerken Nicholas Alexander'la karşılaştı. Adam terziden yeni çıkmış gibiydi. Üstünde her zamanki zevksiz kıyafeti yerine şık bir smokin vardı. Aslında onda eğriti duran yeni bir saygınlık imajı yaratmaya çalışmıştı. Cilanın altında hala bir eksiklik hissediliyordu. ''Çok şıksınız Bay Alexander,'' dedi Bell kibarca. ''Evet, bu akşam karımı Denver County Kulübü'ndeki bir davete götürüyorum. Denver'da epey nüfuzlu tanıdıklarım vardır.''
''Duymuştum.''
''Yazık, siz gelemiyorsunuz. Sadece kulüp üyeleri davetli.''
''Ah, çok iyi anlıyorum,'' dedi Bell, iğneleme isteğini bastırarak. Bell onun yanından ayrıldıktan sonra caddeye çıkıp telgraf ofisine gitti ve Van Dorn'a bir telgraf çekti. ''Curtis, Irwin ve benim yürüteceğimiz bir soruşturma çizelgesi hazırladı. Çevremizde bir casus var. Bu kişi yabancı bir kadın. Otelde yanıma geldi. Adımı ve geçmişimi biliyor. Sanki Denver'da bulunma nedenimi de biliyor gibi. Adı Rose Manteca. Los Angeles'ta zengin bir çiftçi ailesindenmiş. Lütfen Los Angeles ofisimizden bu konuyu soruşturmalarını isteyin. Burada bir gelişme olduğunda sizi haberdar edeceğim Bell.'' Bell telgrafı amirine gönderdikten sonra kalabalık kaldırımda yürüyerek Brown Palace'a gitti. Kapıcıyla bir süre konuşup ondan bir şehir haritası aldıktan sonra birlikte lobinin altında kazan dairesinin de bulunduğu ambara indiler. Burada onları otelin bakımdan sorumlu ustası karşıladı. Lekeli bir tulum giymiş olan güler yüzlü adam Bell'i daha önce açtıkları büyük sandığa götürdü ve tek bir ampulün aydınlattığı mekanda sandığın yanında duran pırıl pırıl kırmızı bir motosikleti gösterdi.
''İşte burada Bay Bell,'' dedi adam memnun bir gülümsemeyle, ''harekete hazır, kendi ellerimle cilaladım.''
''Çok teşekkür ederim Bay.''
''Bamberger, John Bamberger.''
''Otelden ayrılmadan önce hizmetlerinizin karşılığını alacaksınız.'' dedi Bell.
''Yardımcı olabildiğim için memnunum.''
Bell odasına çıktığında o sabah kuru temizlemesi yapılmış olan smokinini askıda asılı buldu. Çabucak bir banyo yaptıktan sonra önce smokini, üstüne de dolabından çıkardığı uzun bir keten pardüsüyü giydi. Pardüsünün etekleri pırıl pırıl cilalı ayakkabılarına kadar iniyordu. Daha sonra smokin pantolonunun motordan sızabilecek yağlarla kirlenmemesi için bacaklarına bir getter geçirdi. Dipnot, bacağın alt bölümünü ve ayakkabının üstünü örten kumaş veya köseleden yapılmış bir tür tozluk. Son olarak koruyucu bir gözlüğü de olan kepini taktı. Arka merdivenleri kullanarak ambara indi, beyaz lastik tekerlekleriyle kırmızı motosiklet, savaşmaya hazır bir aygır gibi onu bekliyordu. Bell ayağıyla dayanağı arka tampona ittikten sonra 60 kiloluk aracı gidonundan tutup servis rampasından yukarı doğru iterek çıkardı. Bell rampadan çıkınca kendisine eyalet meclisi binasının önünden de geçen Broadway'de buldu. Arka tekerleğin üstünde deve sırtına benzeyen yakıt tankının tepesindeki dar ve sert seleye yerleşti. Yarış amaçlı yapıldığı için sele gidonla aynı seviyedeydi. Biniş sırasında belin neredeyse yatay durumda eğilmesi gerekiyordu. Koruyucu gözlüğü gözüne yerleştirdikten sonra eğilip yakıtın depodan karbüratöre geçmesini sağlayan valfı açtı. Sonra bisiklete biner gibi pedal çevirmeye başladı. Böylece üç kuru bataryada oluşan elektrik akımı bobine gelip yüksek voltajlı bir kıvılcım çıkarıyor ve silindirlerdeki yakıtı tutuşturuyordu. Bell 3 metre bile gitmeden V2 motor canlandı ve egzozundan hırıltılar çıkarmaya başladı. Bell sağ eliyle tuttuğu gaz kolunu yarım çevirerek gaz verince saatte 60 kilometrelik bir hızla faytonların ve tek tük otomobilin bulunduğu Broadway caddesinde ilerlemeye başladı. Motosiklet yarış amaçlı tasarlandığı için farı yoktu ama tepedeki yarım ay ve caddenin iki yanında dizili elektrik lambaları yolu yeterince aydınlatıyordu. Bell son anda önündeki at pisliği yığınını fark edip yanından geçti. 3 kilometre gittikten sonra bir sokak lambasının altında durup haritasına baktı. Doğru yönde olduğunu belirledikten sonra Spear Caddesi'ne kadar durmadan devam etti, sonra batıya döndü.
3 kilometre daha ilerledikten sonra Denver Şehir Kulübü göründü. Oldukça büyük ve yüksek olan bina, her yanındaki sayısız pencereden akan ışıkların etkisiyle alevler içindeymiş gibi görünüyordu. Ana giriş önündeki araç yolu park edilmiş faytonlar ve otomobillerle tıklım tıklım doluydu. Sürücüler küçük gruplar halinde durmuş, sohbet edip sigara içiyorlardı. Kapıda beyaz smokinli iki adam gelen konukların davetiyelerini kontrol etmekteydi. Bell araç yoluna motosikletle girdiği takdirde çok fazla dikkat çekeceğine emindi. Üstünde uygun kıyafeti olsa bile davetiyesi olmadan onu içeriye almaları mümkün görünmüyordu. Motosikletini sürüp golf parkuruna doğru yöneldi. Çimlerin üstünden geçmemeye ve tümseklere çarpmamaya özen göstererek geniş bir daire çizdi ve ana binanın hemen arkasındaki malzeme barakasına yaklaştı. Baraka karanlıktı ve içeride kimse yoktu. Motoru kapatıp hemen oradaki bir çalılığın yanına yanaştı. Motosikleti dayanağı üstüne oturtup pardösüsünü çıkardı ve bununla gidonu örttü. Sonra bacaklarındaki getterleri, kepini ve koruyucu gözlüğünü çıkardı. Sarı saçlarını eliyle düzelttikten sonra ışığın altına geçip ana binaya doğru yürümeye başladı. Bütün o alan pencerelerden vuran ışıklarla ve arka girişe uzanan dar yoldaki lambalarla aydınlatılmıştı. Arka giriş önünde bekleyen birkaç kamyon vardı. Mavi üniformalı garsonlar kamyonlardan aldıkları tabaklarla dolu tepsileri mutfağa taşıyorlardı. Bell merdivenleri çıktıktan sonra mutfağın sahibiymiş gibi bir tavırla iki garsonun arasından geçti. Garsonlar da aşçılar da dönüp ona bakmadılar bile. Onların gördükleri kadarıyla bu uzun boylu smokinli adam kulübün yöneticilerinden biri olmalıydı. Böylece Bell hiçbir sorun yaşamadan yemek salonuna girebilecekti. Mutfağın yaylı kapılarından birini iterek açtı ve kulübün seçkin konukları arasına karışarak masaların etrafında dolaşmaya başladı. Rose Manteca'yı arıyordu. 2 dakika masalara bakındıktan sonra kadını dans pistinde gördü ve kas katı kesildi. Rose'un dans ettiği kişi Nicholas Alexander'dı. Bir an yanlarına gidip Rose'u Alexander'ın elinden alırsa yüzlerinin ne hale geleceğini düşünüp güldü. Ama bu akıllıca olmazdı. Burada umduğundan da fazlasını görmüştü. Artık casusun kimliğini biliyordu. Ne var ki Bell, Alexander'ın para karşılığı, kasap katil ve onun dişi casusu hesabına çalışmadığına emindi. Alexander sadece ahmağın tekiydi ve güzel bir yüz karşısında eli ayağı kesiliyordu. Bell kendisini fark etmediklerine sevindi. Masalara servis yapıyormuş gibi kolunun üstüne bir peçete koyup eline bir kahve sürahisi aldı. Rose veya Alexander kendisine doğru bakacak olurlarsa sürahiyi kaldırıp yüzünü gizleyebilirdi. Müzik sona erince onların masalarına dönmelerini seyretti. Masada ikisinden başka Bell'in Alexander'ın karısı olduğunu tahmin ettiği gerdanı sarkmış bir kadın vardı. Demek ki ikisi de dans amacıyla tesadüfen karşılaşmamışlardı. Birlikte oturmaları bu masanın daha önceden ayrılmış olduğunu gösteriyordu. Birbirlerine yabancı değildiler. Bell gözleriyle Rose'u süzmeye başladı. Kızıl saçlarına uyan kırmızı bir tuvalet giymişti. Yine arkada toplanmış olan saçlarının hem önden hem yanlardan bukleleri sarkıyordu. Korsenin bastırdığı göğüsleri iki beyaz tümsek gibi kabarmıştı. Tepeden tırnağa çok güzel bir kadındı. Dudakları neşeli bir kahkahayla aralanmış, hareli kahverengi gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Bir ara elini Alexander'ın kolunun üstüne koydu. Demek ki temas etmekten hoşlanıyor diye düşündü Bell. Rose'un enerjisi masadaki herkesi etkisi altına almıştı. Büyüleyici bir kadındı ama bu büyüsü Bell'e işlemiyordu. İçinde bu kadına karşı en ufak bir tutku veya kıvılcım yoktu. Bell'in gözünde bu kadın düşmandı, arzulanacak bir nesne değildi. Onun saydam güzelliğinin ardındaki riyayı görebiliyordu. Yeterince gözlem yaptığına karar verince hemen yanından geçen bir garsonu siper ederek tekrar yaylı kapıdan mutfağa girdi. Bell motosikletinin üstünde bıraktığı pardösüsünü ve getirlerini giyerken şanslı olduğunu düşündü. Hiç ummadığı ve yararlanabileceği bir durumla karşılaşmıştı. Brown Palace'a dönüş yolunda Alexander'a sadece sahte ve yanlış yönlendirici bilgiler vermesi gerektiğini düşündü. Hatta belki Rose Manteca'yı baştan çıkaracak bir şey bile uydurabilirdi. Bu konuyu düşünmek çok hoşuna gitti. Kurnaz dişi aslanın izini sürmesi için elinde iyi bir koz olduğuna inanıyordu. 7. Bölüm. Ertesi sabah Bell ofise döndükten sonra telgraf ofisinden bir ulak ona Fandor'un gönderdiği telgrafı getirdi. Los Angeles'taki şef ajanım Rose Manteca ile ilgili hiçbir iz bulamadığını bildirdi. Şehrin 300 kilometre civarındaki alanda o isimde çiftlik sahibi olan hiçbir aile yok. Galiba bu hanım senin gözlerini fena kamaştırmış. Çok mu güzeldi? Fandor. Bell içinden güldü, telgrafı cebine sokup Alexander'ın ofisine gitti ve kapıyı tıklattı.
"Girin," dedi Alexander ancak yanında oturan birinin işitebileceği bir sesle.
Bell onu pek duymadıysa da içeri girdi. "Denver'ın şef ajanı, rapor vermek için geldiniz herhalde," dedi hatır sormadan. "Evet," dedi Bell, "faaliyetlerimizin ne aşamada olduğunu anlatmak istedim."
"Dinliyorum," dedi Alexander, başını önündeki kağıtlardan kaldırmadığı gibi Bell'e oturmasını da söylemedi.
Curtis ile Irwin'e emniyet görevlileri ve varsa soygunlara ve cinayetlere tanık olan kimseleri sorguya çekmeleri için bölgeye gönderdim, diye yalan söyledi Bell.
"Yerel polisin bize veremediği herhangi bir bilgi ortaya çıkaracaklarını sanmam.
Ben de ilk Los Angeles trenine binmeyi düşünüyorum." Alexander başını kaldırıp baktı. Gözlerinde kuşkucu bir ifade belirmişti.
"Los Angeles'a mı? Oraya neden gideceksiniz ki?"
"Oraya gitmiyorum," dedi Bell. "Las Vegas'ta inip başka bir trenle Rayolit'e geçeceğim. Niyetim eğer varsa bulacağım tanıkları şahsen sorguya çekmek."
"Güzel plan," dedi Alexander, rahatlamış görünüyordu. "Bir an Miss Manteca için Los Angeles'a gideceğinizi düşünmüştüm."
Bell şaşırmış gibi yaptı. "Onu tanıyor musunuz?"
"Dün geceki kulüp balosunda eşim ve benimle aynı masadaydı. Başka yerlerde de birlikte olduk. Bana yetimler hayrına verilen baloda karşılaştığınızı söyledi. Geçmişinizle ve çalışmalarınızla çok ilgilendi. Özellikle de banka soyguncusu katil çok ilgisini çekti."
"Eminim çalışmalarım ilgisini çekiyordur," diye geçirdi içinden ben.
"Ama onu etkilediğimi bilmiyordum," dedi. "Beni hemen silkeleyip bıraktı."
"Karım Miss Manteca'nın size abayı yaktığını düşünüyor."
"Yok canım.
Onun hakkında öğrenebildiğim tek şey Los Angeles'ı zengin bir aileden geldiği."
"Bu doğru," dedi Alexander, kendi bilgisizliğinin farkında olmadan. "Babasının şehir dışında muazzam bir arazisi var."
Alexander'ın Rose'u soruşturmadığı, Bell ve kasap haydut vakası hakkında onca soru sormasından bile hiç kuşkulanmadığı belli oluyordu.
"Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz?" diye sordu Alexander.
"Rayolit'teki soruşturmayı bitirip dönmem 5 günü bulur."
"Ya Curtis ve Irwin?"
10 gün veya 2 hafta. Alexander dikkatini yeniden önündeki kağıtlara çevirdi. Bell'i başından savar gibi
"İyi şanslar," dedi kısaca.
Bell toplantı odasına dönüp döner koltuğuna oturdu ve ayaklarını uzun masaya uzattı. Bayan Murphy'nin daha önce getirdiği kupadan kahvesini yudumlarken gözlerini tavana dikip orada bir şey görüyormuş gibi bakmaya başladı. Demek ki Rose Manteca hakkındaki şüphelerinde yanılmıyordu. Kadın sadece bir sahtekar değildi. Aynı zamanda büyük ihtimalle kasap haydutla bir bağlantısı vardı. Ve Fandorn dedektiflik şirketinin soruşturmasıyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyordu. Bell bu adamın çok üstün nitelikleri olduğunun farkındaydı. Kesinlikle sıradan bir haydut değildi. Güzel bir casus çalıştırması onun operasyonlarını ne kadar titizlikle planladığını gösteriyordu. Rose ya da gerçek adı her neyse işinde çok iyiydi. Denver ofis şefinin güvenini kazanmakta hiç zorlanmamıştı. Zemini bu kadar güzel hazırlamasından onun tam bir profesyonel olduğu anlaşılıyordu. Haydutun bir casus çalıştırması, onun birinci sınıf kaynakları olduğunu, belki de devletin ve ticaret camiasının içine kadar uzanan kolları olduğunun belirtisiydi. Bell Brown Palace'a döndükten sonra resepsiyona gidip Rose Manteca'nın oda numarasını sordu. Görevli ona mesafeli bir bakış atarak "Özür dilerim efendim," dedi. "Konuklarımızın oda numarasını kimseye vermeyiz." Sonra da gülümseyerek "Ama size Miss Manteca'nın bu öğlen otelimizden ayrıldığını söyleyebilirim."
"Nereye gittiğini söyledi mi?"
Hayır ama bagajı Union istasyonuna götürüldü. Phoenix ve Los Angeles trenine yüklendi.
Bell bunu hiç beklemiyordu. Kadını avucunun içinden kaçırdığı için kendine küfretti.
Bu Rose Manteca'nın gerçek kimliği neydi? Los Angeles'la yaşadığını gösteren hiçbir kayıt yokken neden oraya giden bir trene binmişti?
Derken Bell'in aklına başka bir düşünce yerleşti. Haydut vurgununu şimdi nerede yapacaktı? En küçük bir tahminde bile bulunamamak canını çok sıkıyordu. Daha önce uğraştığı vakalarda hep kontrolün kendinde olduğunu düşünürdü. Ne var ki bu defa durum çok farklıydı.
8. Bölüm. Sarı saçlı, açık kahverengi bıyıklı adamın görünüşünden epey varlıklı olduğu belliydi. Tren istasyonundan çıktıktan sonra bir N model Ford taksinin arka koltuğuna kuruldu ve gökte tek bir bulutun olmadığı bu güzel günde keyifle Wasatch Dağları eteğindeki Salt Lake City şehrinin manzarasını seyretmeye başladı. Üstündeki son moda gösterişli takım elbisenin ciddi bir iş adamı havası da vardı. Başındaki ipek melon şapka, yüksek yuvarlak yakalı gömleği, üç düğmeli frak ceketi ve yeleğiyle çok şıktı. Ayak bileklerine kadar çıkan tozlu, inci grisi eldivenleriyle aynı renkteydi. Eğilip pencereden vitrinleri seyrederken ellerinin arasında tepesinde kocaman gagalı bir kartal başı olan som gümüş bastonunu tutuyordu. Gayet masum görünen bu baston aslında uzun namlulu bir tabancaydı. Bir düğmeye basılınca tetiği ortaya çıkıyor ve 44 kalibrelik bir kurşun atabiliyordu. Taksi Temple meydanına geçtikten sonra 300 South sokağına döndü ve Peary Otel'in önünde durdu. Salt Lake City'nin bir numaralı oteli olan bu bina, madencilikte yaşanan büyük patlama başlamadan hemen önce Avrupa mimarisi tarzında inşa edilmişti. Kapı görevlisi taksinin arkasındaki bavulları çıkarırken adam sürücüye beklemesini söyledi. Sonra ikili cam kapıdan geçip geniş lobiye girdi. Resepsiyon görevlisi gülümseyerek başıyla selam verdikten sonra lobideki büyük saate bir göz attı.
''Siz Bah Eliyah Ruskin olmalısınız.''
''Doğru.'' dedi adam.
''Saat ikiyi çeyrek geçiyor. Tam söylediğiniz saatte geldiniz efendim.''
''İlk defa trenim rötar yapmadı.''
''Lütfen kayıt defterini imzalar mısınız?''
''Bir randevuma yetişmem gerekiyor. Lütfen bagajımın odama çıkarılmasını, giyeceklerimin dolaplara ve çekmecelere yerleştirilmesini sağlar mısınız?''
''Elbette Bay Ruskin, şahsen ilgilenirim.''
Görevli bankın üstünden eğilip Ruskin'in bacakları arasında duran büyük deri bavulu işaret etti.
''Bu bavulu da odanıza göndermemi ister misiniz?''
''Hayır teşekkür ederim, onu yanıma alacağım.'' Ruskin dönüp dışarı doğru yürürken bir elinde bastonu, diğerinde ise ağırlığı yüzünden omzunu aşağıya çeken bavulu vardı. Bavulu taksinin kapısından içeri sokup tekrar arka koltuktaki yerini aldı. Arkasından bakan resepsiyon görevlisi, Ruskin'in o ağır bavulu neden takside bırakmayıp lobiye getirdiğini, sonra tekrar dışarıya çıkardığını merak etti. İçinde herhalde çok değerli bir şey olmalı diye düşündü. Yeni bir müşteri gelince de bu düşünceleri aklından uçup gitti. 8 dakika sonra Ruskin taksiden çıkıp sürücüye ücreti ödedi ve Salt Lake Bank and Trust'ın lobisine girdi. Kapının yanında bir koltukta oturmakta olan güvenlik görevlisine gidip ''Bay Cardozo ile randevum var.'' dedi. Görevli ayağa kalkıp buzlu cam kapısı olan bir odayı işaret etti.
''Bay Cardozo'yu burada bulabilirsiniz.''
Aslında Ruskin'in görevliye nereye gideceğini sormasına hiç gerek yoktu. Elini kolunu sallayarak banka müdürünün ofisine de gidebilirdi. Güvenlik görevlisi Ruskin'in kendisini büyük bir dikkatle incelediğini fark etmemişti. Yaşını tahmin etmeye çalıştığını, hareketlerinin hızını, 1905 model Colt Browning otomatik tabancasının bulunduğu kılıfı kalçasına nasıl taktığını gözlemlediğini hiç anlamamıştı. Bu kısa süreli gözlem güvenlik görevlisinin pek dikkatli ve tetikte olmadığını gösteriyordu. Günler boyu hiçbir sorun yaşamadan müşterilerin girip çıktığını görmek adamı dikkatsiz ve kayıtsız yapmıştı. Ruskin'in büyük bavulunda da sıra dışı bir şey görmemişti. Bankonun gerisinde iki tane veznedar vardı. Bunlardan ve güvenlik görevlisinden başka banka personeli olarak sadece Cardozo ve sekreteri bulunuyordu.
Ruskin kasa odasına açılan ve lobiden görülen büyük çelik kapıyı inceledi. Bu kapıyla müşterilere paralarının sağlam ve güvenilir ellerde olduğu izlenimi vermek istemişlerdi. Ruskin sekreterin yanına gitti. ''Merhaba, adım Elijah Ruskin. Saat 2:30'da Bay Cardoza ile randevum var.'' 50'li yaşlarındaki gri saçlı kadın bir şey söylemeden gülümsedi ve ayağa kalktı. Buzlu cam üstünde Albert Cardoza, müdür yazılı bir kapıya doğru yürüdü, kapıyı tıklatıp başını içeriye uzattı. ''Bay Elijah Ruskin adında biri sizi görmek istiyor.'' Cardoza hemen ayağa kalkıp kapıya geldi. Ruskin'in elini hararetle sıkıp ''Tanıştığımıza memnun oldum efendim.'' dedi. ''Gelişinizi heyecanla bekliyorduk.'' ''Bu kadar yüklü miktarda para yatıran bir New York Bankası temsilcisini karşılamak bizim için sıradan bir olay değildir.'' Ruskin bavulu Cardoza'nın masasının üstüne koydu, kilidi açıp kapağını kaldırdı. ''İşte buyurun, bankanıza yatıracağımız yarım milyon dolar, ne zaman çekeceğimize ileride karar vereceğiz.'' Cardoza desteler halindeki 50 dolarlık altın sertifikalarına büyük bir saygıyla baktı. Bunu bankerlerin vaat edilmiş toprakları giriş pasaportu gibi gördüğü belliydi. Sonra giderek artan bir şaşkınlıkla başını kaldırdı. ''Anlamıyorum. Nakit olarak 500 bin doları taşımak yerine neden yanınıza bir banka çeki almadınız?'' ''New Yorklu Hudson River Bankası yöneticileri çekle iş görmekten hoşlanmıyorlar. Daha önceki yazışmalarımızdan da bildiğiniz gibi batıda gelişme potansiyeli olan şehirlerde şubeler açacağız. Kapılarımızı açtığımız zaman elimizde nakit olması gerektiğine inanıyoruz.'' Cardoza endişeli gözlerle Ruskin'e baktı. ''Umarım yöneticileriniz Salt Lake City'de rakip bir banka açmayı düşünmüyorlardır.'' Ruskin gülerek başını iki yana salladı. ''Phoenix, Arizona ve Reno, Nevada bankamızın batıda ilk başta şube açacağı yerler olacak.'' Cardoza rahatlamıştı. ''Doğru, Phoenix ve Reno hızlı gelişmekte olan yerler.'' ''Salt Lake'de hiç banka soygun oldu mu?'' diye sordu Ruskin laf arasında. Gözleri kasa kapısındaydı. Cardoza şaşırdı. ''Bu şehirde öyle şeyler olmaz. Şehir halkı izin vermez. Salt Lake ülkenin suç oranı en düşük olan şehridir. Halk çok dindardır. İnanın Bay Ruskin, hiçbir haydut bu bankayı soymaya cesaret edemez. Paranız kasamıza girdikten sonra %100 bir emniyet içinde olacaktır.''
''Kasap aydın denen bir adamın batı eyaletlerinde soygunlar yapıp cinayetler işlediğini okumuştum.''
''Hiç merak etmeyin, o adam sadece küçük madenci şehirlerinde maaşların yattığı bankaları soyuyor. Salt Lake büyüklüğündeki bir şehirde banka soymaya kalkışacak kadar aptal olamaz. Daha kent sınırlarına ulaşamadan polisler onu vurur.''
Ruskin başıyla kasa odasını işaret etti.
''Çok güvenli görünüyor.''
''Mississippi'nin batısındaki en güzel kasa dairesidir. Philadelphia'da bizim için özel olarak yapıldı.'' diye açıkladı Cardoza gururla. ''Toplu tüfekli bir bölük asker gelse içine giremez.''
''Mesai saatleri içinde açık tuttuğunuzu görüyorum.''
''Neden olmasın? Paralarının ne kadar iyi korunduğunu görmek müşterilerimizin hoşuna gidiyor. Ve daha önce de söylediğim gibi Salt Lake City'de bugüne kadar hiçbir banka soyulmadı.''
''Bankanızda günün en yavaş zamanı nedir?''
Cardoza pek anlayamadı. ''En yavaş zamanı mı?''
''Yani en az müşteri işlemi olan saatler.''
1:30 ile 2 arası işler yavaşlar. Çoğu müşterimiz öğlen tatilini bitirip ofislerine dönmüş olurlar. Saat 3'te kapattığımız için de belli bir sayıda müşteri son anda işlem yapmak için gelir. Neden sordunuz?''
''İş trafiğini New York'taki bankamızla karşılaştırmak istedim. Galiba hemen hemen aynı.'' Bavulu hafifçe vurdu. ''Parayı kasanızda bırakıp yarın alırım.''
''Birazdan kapatacağız ama yarın sabah ilk iş parayı baş mezdalarıma saydırırım.''
Cardoza çekmecesini açıp deri kaplı bir defter çıkardı ve yarım milyon dolar teslim alındığını belirten bir makbuz yazdı. Makbuzu alan Ruskin bunu ceketinin göğüs cebinde taşıdığı büyük bir cüzdana yerleştirdi.
''Bir şey sorabilir miyim?'' dedi Ruskin.
''Elbette, ne isterseniz.''
''Mezdalarınız parayı sayarken ben de orada bulunmak istiyorum.''
''Çok naziksiniz ama eminim bankanız bu sayımı çok dikkatle yapmıştır.''
''Güveniniz için teşekkür ederim ama yine de işi sağlama almak için burada bulunmak isterim.''
Cardoza omuz silkti. ''Nasıl isterseniz.''
''Bir ricam daha olacak.''
''Söylemeniz yeter.''
''Yarın sabah ilgilenmem gereken bir işim var. Saat 1:30'a kadar meşgul olacağım. O sırada sizin de işleriniz yavaşladığına göre en uygun saat bu olur herhalde.''
Haklısınız dedi Cardoza. Ayağa kalkıp elini uzattı. O halde yarın öğleden sonra görüşmek üzere.
Ruskin bastonunu veda işareti olarak kaldırıp Cardoza'nın odasından ayrıldı. Güvenlik görevlisi başını kaldırıp ona bakmadı bile. Ruskin bastonunu sallayarak bankadan dışarıya çıktı. İçten içe gülüyordu. Elbette ki bankaya sadece bavulun içindekileri saymak amacıyla dönecek değildi. 6. ayının sonu. Sayfa 76.